Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istaghal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Bugün inşallah konumuz Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyene kafir hükmü verilmesi ve tekfirle ilgili bazı meseleler hakkında olacak. Geçtiğimiz hafta Kur'an'ın Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğu ve mahluk olmadığını söylemiştik. Bugün gündemde olan çoğu Mutezile'den etkilenmiş ilahiyatçıların dile getirdikleri hermeneutik denilen şey veyahut Kur'an'ın tarihselliği denilen şey, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna dair itikadımıza muhalif bir akidedir, muhalif bir inançtır. Bu hermeneutik inancına göre Kur'an indiği asırda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından nasıl yorumlanmışsa, daha sonraki asırlarda da her asrın ileri gelenleri tarafından, Kur'an üzerinde araştırma yapanlar tarafından farklı farklı şekillerde yorumlanabilir demişlerdir. Böylece Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile gönderdiği dinden insanlar sapmış, sünnet inkarı bu itikatlarla, bu gibi batıl şüphelerle sarsılmıştır. Bu konuda Selef'ten gelen birkaç rivayet şöyle. Yahya bin Halef el-Mukri şöyle anlatıyor. 168 yılında Malik bin Enes'in yanındaydım. Ona bir adam geldi ve "Ey Ebu Abdillah, Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyen kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. İmam Malik rahimeullah, "Şu kafiri öldürün," dedi. Adam dedi ki, "Ey Ebu Abdillah, bunu ben söylemedim. Sadece söyleyen kimseyi sordum." İmam Malik, "Ben bunu ancak senden işittim," dedi. Bunu Abdullah bin Ahmet, Kitab-ı Sünne'de, İmam Ahmet'in oğlu, Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah, Es-Sünne adlı kitabında rivayet etmiştir. İmam Malik bu sözüyle bunun dile getirilmesinin bile çirkinliğini ifade etmek istemiştir. Yine Süfyan bin Uyeyne'nin yanında bir alimler topluluğu vardı. İnsanlar gürültü yapmaya başlayınca İbn Uyeyne, "Bu nedir? Bu gürültü neyin nesidir?" dedi. "Bişir el-Merisi geldi," dediler. "Ne diyor?" dedi. "Kur'an'ın mahluk olduğunu söylüyor," dediler. Bunun üzerine İbn Uyeyne şöyle dedi. "Bana iki şahit getirin ki valiye onun boynunu vurmasını söyleyeyim." Yani bana iki şahit bulun onun böyle söylediğine dair. Ben de valiye onu şikayet edeyim ki boynunu vursun. Yani Kur'an mahluktur şeklinde gündeme getirilen fitne böylece bir an evvel önüne geçirilmesi gereken bir fitneydi. Bu sebeple imamlar bu şekilde şiddetli davranmışlar. Bunun önüne geçmeye çalışmışlardır. Bunu İmam Lalkai, estağfurullah, az önce İmam Malik'ten naklettiğim şeyi Beyhaki el-Esma ve Sıfat'ta nakletmiş. İmam Abdullah bin Ahmet değil, Beyhaki rivayet etmiş. Bunu da İmam Lalkai Şerh-i Usul-i İtikad-ı Ehl-i Sünne'de rivayet ediyor. İmam Acuri'nin Eş-Şeria'da nakline göre Abdurrahman bin Mehdi şöyle demiştir. "Köprünün başına durmayı ve geçen herkese sormayı, eğer Kur'an mahluktur derse boynunu vurup suya atmayı istedim." İmam Lalkai Şerh-i Usul-i İtikad-ı Ehl-i Sünne vel Cema'a adlı eserinde Selef alimlerinden Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyenin kafir olduğunu belirten 550'den fazla isim zikretmiştir. Tekfirin kurallarına ve şartlarına riayet etmeden muayyen, yani belli bir şahsın İslam'dan çıktığına hükmetmekte ise büyük bir tehlike vardır. Bir kimse İslam'dan çıkarsa hanımı ona haram olur. Kestiği yenmez, cenazesi yıkanmaz ve cenaze namazı kılınmaz. Müslümanların kabrine de defnedilemez. Ölümünden sonra onun için af, bağışlanma dilenemez. Bir Müslümana kafir demekten sakındıran şiddetli tehdit var olmuştur. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste bir kimse kardeşine kafir derse bu hüküm ikisinden birine döner buyurulmuştur. Yani bir kimse bir Müslümana kafir derse bu hüküm ikisinden birine mutlaka döner. Eğer muhatap aldığı kişi kafirse onda kalır. Ama kafir değilse kendisine döner. Kendisi kafir olur. Belirli bir şahsı, aleykümselam ve rahmetullah, belirli bir şahsı tekfir meselesi manilerinin yani engellerinin ortadan kalkmadığı sürece ve şartlar yerine gelmediği sürece kaçınılması gereken tehlikelerden birisidir. Kişi içtihadıyla küfür bir söz söylediğinde veya küfür bir amelde bulunduğunda bunun hak olduğunu, doğru olduğunu zannetmişse o kimse hatalıdır. Hakikat ona açıklanmadıkça tekfir edilmez. Yani bu kimse hakkı talep etmiştir. Hakkı bulmayı amaçlamıştır. İsabet edememiş, hata etmiştir. Bu kimse hak kendisine apaçık bir şekilde açıklanmadıkça tekfir edilemez. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Allah rahmet eylesin şöyle der. İmam Ahmet ve sünnet imamlarının genelinin mezhebine göre Rahman'ın sıfatlarını iptal eden Cehmiye'nin tekfir edilmesi meşhurdur. Zira Rasullerin kitap ile getirdiklerini açıkça aykırı sözler etmişlerdir. Sözlerinin hakikati yaratıcıyı inkar etmek anlamına gelir. Bunda Rabbin inkarı ve Allah Teala'nın hem kendisinin hem de Rasulünün diliyle haber verdiği şeyleri inkar söz konusudur. Bu yüzden Abdullah bin el-Mübarek şöyle demiştir. Yahudi ve Hristiyanların sözlerini nakledebiliriz ama Cehmiye'nin sözlerini nakletmeye gücümüz yetmez. Yani Yahudilerin ve Hristiyanların sözlerini bile nakletmekte bir sıkıntı olmaz belki ama Cehmiye o kadar çirkin şeyler söylemiştir ki buna bizim dilimiz varmaz diyor Abdullah bin Mübarek. İmamlardan birçoğu şöyle demişlerdir. Muhakkak ki Cehmiye fırkası Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafirdirler. Bu sebeple Kur'an mahluktur. Allah ahirette görülmeyecektir ve Allah arş üzerinde değildir. Kudreti, rahmeti ve gazabı yoktur diyenleri ve bunun gibi sıfatları inkar edenleri selef tekfir etmişlerdir. Mürciyeye gelince onların tekfir edilmeyeceği konusunda ihtilaf edilmemiştir. Yani mürciye ehl-i sünnetin ittifakıyla tekfir edilmezler. Zira onların bidati fakihlerin furu'daki ihtilafları türündendir. Yani akideye dair değil de amele dair ihtilafları türündendir. Onların sözlerinin çoğu lafızlarda ve isimlerdeki çekişme şeklindedir. Bu yüzden onların meseleleriyle ilgili başlık isimler babı şeklinde isimlendirilmiştir. Bu fakihlerin çekişmesidir. Lakin dinin esasıyla alakalı olduğundan bu konuda çekişen bidatçıdır. Bu konuda selefe muhalefet eden bidatçıdır. Ali radıyallahu anh'ı Ebu Bekir radıyallahu anh'den üstün sayan Şia kesimi de böyledir. Rafizi değil de Şia. Böyle diyenlerin tekfir edilmeyeceğinde ihtilaf yoktur. Yani Rafiziler Ebu Bekir radıyallahu anh'a, Ömer radıyallahu anh'a söven kesim. Onları hatta tekfir eden kesim. Ama Şia'nın bir kısmı da vardır ki Ali radıyallahu anh'ı Ebu Bekir radıyallahu anh'den, Ömer radıyallahu anh'den üstün tutar, onlara sövmez ama. İşte bunlar tekfir edilmez. Ama bidat ehlidir yine de. Yine bunu da bidatçı da olsalar fakihlerden bir grup söylemiştir. Tebe-i Tabi'in döneminde bunu dile getiren bazı kimseler olmuş ve bunlara şialık ithamında bulunanlar olmuştur. İlmi ikrar eden kaderiye, yani Allah Azze ve Celle'nin ilminin her şeyi kuşattığını, yani kader konusunda, biz kaderin dört rüknü derken başta ilmi sayarız. Allah Azze ve Celle'nin gelmiş gelecek, geçmiş gelecek her şeyi bildiği esası. Bunu kabul eden kaderiye vardır, diğer konularda muhalefetleri vardır. İlmi ikrar eden, kabul eden kaderiye, aşırılardan olmayan rafiziler, cehmiye ve haricilerin tekfiri hakkında iki rivayet vardır. Mutlak sözünün hakikati budur. Bununla beraber ilmi ikrar eden kaderiyenin tekfiri hakkında genellikle tevakkuf edilmiş, duraklanmış, herhangi bir söz söylenmemiştir. Hariciler hakkında da haricilerden daha şerli bir topluluk bilmiyorum denilmiştir. Sonra Ahmed'in ashabından bir grup ondan mutlak olarak bidat ehlini tekfir ettiği, hatta mürciyi de buna dahil ettiği hususunda iki rivayet nakletmişlerdir. Durum böyle değildir. Yani böyle bir nakil doğru değildir. Tekfir etmeyenin tekfir edilmesi hakkında da ondan iki rivayet vardır. Bunlardan sahih olanı tekfir etmediğidir. Yani bir kafiri tekfir etmeyenin kendisi kafir olur şeklindeki söz doğru değildir. İmam Ahmed'den de böyle bir nakil sahih değildir. Cehmiye fırkası, Abdullah bin el-Mübarek, Yusuf bin Esbat gibi seleften birçok kimseye ve Ahmed'in ashabından bir gruba göre bu ümmetin 72 fırkasından biri dahi olarak da sayılmazlar. Hatta onlara göre bu fırkaların asılları hariciler, Şia, Mürciye ve Kaderiye'dir. Bu söz Ahmed'den ve sünnet imamlarının genelinden rivayet edilmiştir. Onlar Kur'an mahluktur diyen kafirdir ve Allah ahirette görülemez diyenler kafirdir diyorlardı. Ebu Nasr es-Secezi seleften şu iki görüşü nakleder. Birincisi, bu sözler, yani Kur'an mahluktur sözü, Allah cennette görülmez sözü, dinden çıkaran küfürdür, büyük küfürdür. Bu çoğunluğun görüşüdür. İkincisi ise dinden çıkarmayan küfür olduğuna dair görüştür. Bu yüzden El-Hattabi şöyle der. Bu şiddetli sakındırma için söylenmiştir. Yine ashabımızdan sonrakilerde bu kimselerden tekfir edenlerin cehennemde ebedi kalacağı hususunda tartışmışlardır. Çoğunluk Ebu Hatim, Ebu Zür'a ve başkalar gibi hadis alimlerinden bir gruptan nakledildiği gibi cehennemde ebedi kalacaklarına hükmetmişlerdir. Bazıları da ebedi cehennemde kalacakları görüşünden çekinmişlerdir. Bu çekişmenin sebebi delillerin çelişmesidir. Zira onlar bu bidat ehlinin küfür hükmüne katılmalarını gerektiren delilleri görmüşler. Sonra bu sözleri söyleyen muayyen, belirli şahısların tekfir edilmesinden çekinmişlerdir. Onlara göre iki delil çelişmiştir. İşin hakikati şu ki, onlar öncekilerin şeriat koyucunun naslarındaki umumi lafızlarda isabet etmeleri gibi, imamların sözlerindeki umumi lafızlarda da isabet etmişler. Onların kim şöyle derse kafirdir şeklindeki sözlerini gördükçe, bu lafzın bunu söyleyen herkesi kapsadığına itikad etmişlerdir. Yani buna küçük küfür diyen, Kur'an mahluktur sözü küçüktür, küçük küfürdür, dinden çıkarmaz diyen kimseler neye itibar etmişler? Muayyen şahısları tekfir etmemek için bu ibareyi kullanmışlar. Tekfirin şartları ve muayyen kişilerden kaldırılması gereken engelleri olduğunu düşünmemişlerdir. Mutlak tekfir, muayyen tekfiri gerektirmez. Yani bir fiilin küfür olduğunu söylemek, onu işleyen her şahsın da kafir olduğuna hükmetmeye gerektirmez. Ancak şartlar bulunur ve engeller ortadan kalkarsa o zaman tekfir söz konusu olur. Bu da ortaya koyar ki İmam Ahmed ve imamların geneli bu sözleri söyleyen birçok kimseyi bu umumi ifadelerle tekfir etmemişlerdir. Yani umumi ifade olarak tekfir etmişler ama belirli şahısları bu umumi ifadeden dolayı tekfir etmemişlerdir. İmamlar Kur'an mahluktur, Allah ahirette görülmez gibi sözler söyleyen Cehmiye'den belirli şahısları tekfir etmemişlerdir. Ahmed bin Hanbel'den nakledildiğine göre o muayyen bir topluluğu tekfir etmiştir. Bazı grupları tekfir etmiştir. Muayyen olarak tekfir edilenler hüccetin kendilerine ikame edildiği, tekfirin şartlarının oluştuğu ve engellerinin kalktığı kimselerdir. Muayyen tekfirde bulunmadıkları ise hakkında tekfirin engellerinin kalkmadığı kimselerdir. Yani öyle cehmiyeler vardır ki İmam Ahmed bin Hanbel bunların kafir olduğunu söylemiş. Yani umumi ifadeyle Kur'an mahluktur diyen kafirdir demiş. Muayyen şahıslarından da bazılarını tekfir etmiştir İmam Ahmed bin Hanbel. Çünkü onlara hüccet ulaşmıştır. Hüccet ikam olmuştur. Ama bazı kimseleri de tekfir etmemiş, arkalarında namaz bile kılmıştır. Bu da hüccet ulaşmayan kimseler hakkında. Mesela düşünün ki İmam Ahmed bin Hanbel'in yaşadığı dönem Abbasi halifelerinden Me'mun'un, Mu'tezile akidesini yaymaya çalışan Me'mun'un dönemi. O devletin resmi dini olarak Mu'tezileliği kabul etmişti. Ve Mu'tezilelik akidesine kabul etmeyenlere işkence yapıyor. Onlara zorla baskı yapıyor. İmam Ahmed gibileri hapse atıyor. Kırbaçlarla dövdürüyordu. Öyle bir olay anlatılır ki İmam Ahmed bu zindanda dövüldüğü sırada kamçılanıyor. şalvarının bağı çözülüyor. Allah ona bir keramet olarak onun şalvarı düşmüyor yere. Allah onu orada da koruyor. O imamlar bu sözde, yani Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyenin kafir olacağı sözünde direnmişler. Akideyi savunmakta, selefin akidesini savunmakta direnmişler. Bu sebeple bu ümmetin önder imamlarından olmuşlardır. O dönemde yönetim kafir, yani umumi ifadeyle kafir olduğu belirtilen bir itikada sahipti. Buna rağmen İmam Ahmet bin Hanbel bunlara karşı ayaklanmak gerektiğini, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileri gibi ayetleri kullananlara da karşı çıkmış. Haricilere de karşı çıkmış yani. Ve bu devletin görevlendirdiği imamların arkasında cuma ve cemaat namazlarına devam etmiştir. Ancak belirli şahıslardan, bu tip imam namaz kıldıran kimselerden kendilerine hüccet ulaştığı kimselerin arkasında namaz kılmamıştır. Yani bidatçının arkasında namaz kılınmaz sözü kendisine hüccetin ulaştığı, bidatin apaçık ortaya çıktığı, artık bidati ister küfür boyutunda olsun, ister fısk boyutunda olsun. Yani kişi ister dinden çıkarmış olsun, ister çıkarmamış olsun, hüccet ikame edilmişse onun arkasında namaz kılınmaz. Hüccet ikame edilmemişse namaz kılınabilir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ehl-i sünnet vel cemaat bu konuda bu şekilde hareket etmişler. Ve yöneticileri Cehmiye gibi küfür akidesini gündeme getiren ve bunun için işkence uygulayan yöneticileri tekfir etmeyen kafirdir gibi sözler etmemişler. Bilakis bu tür itikada sapanlarla mücadele etmiştir Ehl-i sünnet vel cemaat. Bu esasın delilleri, yani mutlak tekfirin muayyen tekfiri gerektirmemesi esasının delilleri kitap, sünnet ve icmadır. Kitaptan delili Allah Subhanehu ve Teala'nın Ahzab 5. ayetinde, bunu not alın. Ahzab suresi 5. ayet, hata yaptığınız hususlarda üzerinize bir günah yoktur buyuruluyor. Hata yaptığınız hususlarda üzerinize bir günah yoktur. Bakara 286. ayetinde ise Rabbimiz unutmuş yahut hata yapmışsak bu yüzden bizi sorumlu tutma ayetleridir. Bu iki ayetten anlıyoruz ki, bakın bir fiil düşünün, Allah Azze ve Celle bu fiilde kasıt olanı, kasıtlı olarak bu fiili işleyeni sorumlu tutuyor. Bu ayetten bu anlaşılıyor. Ama Ahzab 5 ve Bakara 286. Ama o fiili, aynı fiili hata ile işleyeni sorumlu tutmuyor. Ona bir günah yoktur diyor. Yani fiil aynı fiil ama işleyenler farklı hükümlerde. Bu yüzden mutlak tekfirle muayyen tekfiri, mutlak tefsikle muayyen tefsiki birbirinden ayırmamız gerekiyor. Tefsikten kastımız bir kimseye fasık hükmünü vermek. Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir hayır işlememiş birisi ailesine kendisi öldüğü zaman yakılmasını, sonra küllerinin yarısının karada, yarısının da denizde savrulmasını vasiyet etti. Şayet Allah güç getirirse kendisine alemlerde hiç kimseye yapmadığı şekilde azap edeceğini söyledi. Adam öldüğü zaman söylediği şekilde yaptılar. Allah yere ve denize emretti de külleri bir araya gelip Allah'ın huzurunda durdu. Allah Azze ve Celle ona neden böyle yaptın diye sorunca, senden korktuğum için ey Rabbim sen de biliyorsun dedi. Bunun üzerine Allah onu bağışladı. Bu hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir olarak gelmiştir. Hadis ashabı bunu Ebu Said, Huzeyfe, Ukbe bin Amir ve başka sahabelere ulaşan isnatlarla rivayet etmişlerdir. Ehli hadis bu rivayetin kesin ilim ifade ettiğini beyan etmişlerdir. Bu hadiste bahsedilen şahıs Allah Azze ve Celle'nin Adem oğullarının cesetleri yakılıp külleri savrulduktan sonra haşir için tekrar diriltmesine gücünün yetmesi hususunda şüphe ve cehalete düşmüştür. Burada iki önemli esas vardır. Birincisi Allah Teala'nın her şeye kadir olduğuna iman. Burada bir problemi vardı bu adamın. İkincisi ahiret gününe Allah Teala'nın bu ölüyü bütün parçaları ve amelleriyle birlikte dirilteceğine iman etmek. Bunda da müşkülatı vardı. Bununla beraber Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğinden bu kimse ölümünden sonra Allah tarafından amellerinin karşılığını görmüştür. Nitekim Allah'tan korkması onun işlediği salih ameldir. Allah'a, ahiret gününe iman etmesi ve salih amel işlemesi sebebiyle günahları bağışlanmıştır.
Şirk boyutundaki olanlar.
Şirk, evet. Şirk boyutunda olsa bile. Onun şirkinin imanını iptal etmesine bir takım engeller vardı çünkü. Bilmemesi ve hata etmesi gibi. Yine sahihte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, sabit olmuştur. Muhakkak ki Allah kalbinde bir dinar ağırlığınca iman olan kimseyi cehennemden çıkaracaktır. Diğer rivayette kalbinde bir dinar ağırlığınca hayır bulunan kimse ateşten çıkacaktır. Sonra kalbinde bir hardal tanesi ağırlığınca iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır. Diğer rivayette kalbinde hayırdan hardal tanesi kadar olan ateşten çıkacaktır. Sonra kalbinde zerre ağırlığınca iman veya hayır bulunan kimse ateşten çıkacaktır buyurdu. Bukhari rivayet etmiştir bunu. Bu ve benzeri naslar beraberinde imandan veya hayırdan bir şey bulunan kimsenin bir süre ateşte kalsa da ebedi olarak cehennemde kalmayacağını göstermektedir. Seleften çoğu da bazı hatalar işlemişler. Fakat tekfir etmemek hususunda ittifak etmişlerdir. Mesela sahabeden bazısı ölünün dirinin nidasını işittiğini inkar etmiştir. Yani kabirde yatan ölü kendisine seslenen dirinin işitmesini, seslenmesini işitmez demişlerdir. Bazısı Miraç'ın uyanık iken gerçekleştiğine karşı çıkmış. Bazısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördüğünü kabul etmemiş. Bazısı hilafet ve sahabeler arasında üstünlük konusunda malum sözleri söylemişlerdir. Bazısı da bazısıyla savaşmış, lanet etmiş ve tekfir etmiştir. Yine seleften bazıları Kur'an harflerini inkar etmiştir. Mesela Rabbin ancak kendisine ibadet etmenize hükmetti. İsra 23 ayetindeki kaza kelimesini bazısı vasa yani tavsiye etti şeklinde okumuş. Bazısı Felak ve Nas surelerini hasfetmiş yani Kur'an'dan kabul etmemiş. Bazısı Kur'an'a Kunut suresini yazmıştır. Buna Hul ve Haft sureleri demiş. İki kunut duası var ya. Bunların Kur'an'dan olduğunu söylemiştir. Sure olduğunu söylemiştir. Bu icma ve tevatür ile sabit olan nakille bilinen bir hatadır. Bununla beraber onların elinde nakil tevatüre ulaşmadığı için tekfir edilmemişlerdir. Yani bu konudaki onların hata ettiğine dair konudaki tevatür onlardan sonra ortaya çıkmıştır. Bu sebeple o kimseler bu tevatür kendilerine, bu icma kendilerine ulaşmadığı için ne yapmışlar? Mazur görülmüşlerdir. Tekfir edilen de ancak mütevatirin nakliyle hüccet ikame edilmesinden sonra tekfir edilmiştir. Yine kitap ve sünnet Allah'ın bir kimseye risalet tebliği ulaşmadıkça azap etmeyeceğini göstermektedir. Risalet tebliği yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle katından bildirdiklerinin ulaşması demek. Kime tamamı ulaşmamışsa baş tarafından dolayı azap edilmez. Detayından bir kısmının ulaşıp bir kısmının ulaşmadığı kimse ancak kendisine ikame edilen risalet hüccetini inkar etmesinden dolayı azap edilir. Yani bu sözleri daha açık olarak şöyle ifade edebiliriz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın binlerce hadisi vardır. Değil mi? Bir kimseye herhangi bir meselede örnek verelim. Paçaları kısaltma emri. Erkeklerin paçalarını kısaltması şu topuk kemiğine aşmayacak şekilde buradan kısa olması farzdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu emretmiştir. Bir kimse şu topuğu aşırsa günahkar olur. Yine kadınların şu topuktan yukarı olmaması eteğinin yerde sürünmesi vaciptir. Kadının eteğinin yerde sürünmesi vaciptir. Eğer bu şekilde değilse o kadın günah işliyor demektir. Ha, buna dair hadisler, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen deliller o kimseye ulaşmışsa ondan dolayı sorumlu olur. Ulaşmamışsa onda mesuliyet yoktur. Bunun gibi. İşte Risalet Tebliği'nin ulaşmasıyla ilgili mesele bu. Risalet Tebliği ulaşmamışsa Allah mazur görüyor. Bunun delilleri de şu sayacağım ayetler, ayet numaralarını not alabilirsiniz. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Nisa suresi 165. ayetinde. Keza gönderilen peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı özür olarak ileri sürebilecekleri bir delilleri bulunmaması için müjdeleyen ve korkutan peygamberler gönderdik. Demek ki bu ayetten anladığımız şu ki bir kimsenin özür olarak ileri sürebileceği bir delil bulunmaması ancak müjdeleyen ve korkutan peygamberin tebliğinin kendisine ulaşmasıyla söz konusu olur. Peygamberin tebliği ulaşmamışsa bu mazereti sunabilir diyor Allah Azze ve Celle. En'am suresi 130. ayetinde mealen şöyle buyurulur. Ey cin ve insan topluluğu, size kendi içinizden ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınızı size ihtar eden peygamberler gelmedi mi? Onlar kendi aleyhimize şehadet ediyoruz diyeceklerdir. Dünya hayatı onları aldatmış ve kafir oldukları hususunda kendi aleyhlerine şahitlik etmişlerdir. Yani bize bu tebliğ geldi fakat biz ona kafir olduk, inkar ettik. Ama tebliğ gelmemişse inkar, küfür söz konusu değildir. Fatır suresi 37. ayetinde mealen, orada bütün güçleriyle şöyle bağırırlar. Rabbimiz bizi çıkar da dünyadayken yapmış olduklarımızdan başka faydalı iş yapalım. Halbuki biz size öğüt alacak kimsenin öğüt alabileceği kadar ömür vermemiş miydik? Size uyarıcı gelmemiş miydi? Şimdi o azabı tadın. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Bakın Allah Azze ve Celle mahlukatına karşı gönderdiği peygamberleri delil olarak sunuyor. Eğer bu delil onlara ulaşmamışsa onlar elbette mazur olacaklardır. Zümer suresi 71. ayetinde de mealin şöyle buyrulur. Küfredenler cehenneme bölük bölük sevk olunurlar. Oraya geldikleri zaman cehennemin kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle der. İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugününüzle yani kıyamet günüyle, ahiret günüyle karşılaşacağınızı size ihtar eden, uyaran elçiler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kafirler hakkında böylece hak oldu, gerçekleşti. İsra 15. ayeti, biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Kasas 59. ayeti, Rabbin ana şehirlere kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe hiçbir şehrin helak edicisi olmamıştır. Biz ancak ahalisi zalim olan şehirleri helak etmişizdir. Mülk suresi 8-9. ayetlerinde neredeyse öfkeden çatlayacak olur. Bir kalabalığın oraya her atılışında oranın bekçileri yani cehennemin bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. Onlar da derler ki evet bize bir uyarıcı gelmişti fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmedi. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Taha 134. ayeti, o gelmezden önce biz onları helak etmiş olsaydık muhakkak Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de zelil ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık olmaz mıydı derlerdi. Yine Kasas 47. ayetinde seni gönderdik ki kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de senin ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık demesinler. Yani bunun gerçekleşmesi ancak peygamberin tebliğine insanın muhatap olması veyahut peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediklerine, bildirdiklerine İnsanın ulaşması. Bu kitaplar yoluyla olabilir. Okuduğu kitaplar yoluyla olabilir. Veyahut bir davetçinin kendisine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyerek sahih bir nakilde bulunmasıyla olabilir. Sonuçta hüccetin ulaşması söz konusu. Not alın sonra inşallah. Allah ve Resulüne iman etmiş olup da Resulün getirdiği bazı şeyleri bilmeyen kimse ya onu detaylarıyla bilmediğinden ya da hiç işitmediğinden ya tasdikini gerektirecek şekilde işitmediğinden veya başka bir türden olan anlama kendisini mazur kılan tevilden dolayı iman etmemiş olabilir. Bu kimse Allah'a, Resulüne gerektiği gibi iman etmiş olup kendisine muhalefet edenin kafir olacağı hüccet ikame edilmemiştir. Yani öyle bir hüccet ki bunu inkar eden kafir olur. Bu şekilde bir hüccet ikame edilmemiştir. Yine kitap, sünnet ve icma ile sabit olmuştur ki, dinde hata eden kimse tekfir edilmeyeceği gibi fasık olarak da ilan edilemez. Ameli meselelerde de böyledir. Kelamcılardan ve fıkıhçılardan bazısı hata edenin günahkar olduğuna, bazıları da her müçtehidin isabet üzere olduğuna itikad etseler de, bu iki görüş şaz görüşlerdir. Yani bazıları ne diyorlar? Mesela dört mezhep için hepsi de haktır. Hatta biraz daha ileri giden cahiller ne diyor? Levh-i Mahfuz'da hak olarak yazılıdır diyorlar ki Allah muhafaza, bu çok tehlikeli bir söz. Yok, cahil. Cahiller söylüyor. Bununla beraber birbiriyle çelişen müştehitleri kimse tekfir etmemiştir. Birbiriyle çelişen müştehitleri kimse tekfir etmemiştir. Bu meselelerden bazısı naslar ve icma ile sabit olan hatalardır. Yani hata olduğu nas ve icma ile sabittir bunların. Mesela seleften biri ile haleften biri faiz çeşitlerinden birini helal saymış, diğer biri hamur türü içkilerden birini helal saymış, bir başkası da fitne zamanında savaşı helal saymıştır. Bunlar şaz görüşleridir. Hatalı içtihatlardır. Ehl-i sünnet ve cemaat ittifak etmiştir ki, hayırla bilinenler, sahabeler arasında hayırla tanınanlar, Cemel ve Sıffin savaşlarında her iki taraftan hiç kimse fasıklıkla suçlanmamış, tekfir etmemişlerdir bunları. Onlarla savaşmak gerekse bile tevilden dolayı fasıklıkla hükmetmeye engel olmuşlardır. İmamlardan bazıları şöyle derler. Nebiz içen kimse hakkında ihtilaf edilmiştir. Bu konuda tevilde bulunana sopa da vurulmaz. Fasık da ilan edilmez. Yani nebiz, hurmadan elde edilen şıra. Bu konuda o dönemin alimleri ihtilaf etmiştir. Bu sebeple nebiz içen kimseyi tevilden dolayı, o kimsenin tevil etmesinden dolayı ne yapmamışlar? Fasık olarak ilan etmemişlerdir. Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi 78-79. Ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Keza Davud ve Süleyman'a da yardım etmiştik. Hani bir kavmin koyunlarının otladığı ekin hakkında hüküm vermişlerdi de biz de onların hükümlerine şahit olmuştuk. Süleyman'a bu hükmü öğretmiştik. Zaten hepsine de hüküm ve ilim vermiş. Davud'la beraber Allah'ı tesbih eden dağları ve kuşları teshir etmiştik. Yani onların emrine vermiştik. Bunları yapan bizdik. Haşr suresi 5. ayetinde hurma ağaçlarından her neyi kesmiş yahut kesmeyip kökleri üzerinde dikili bırakmışsanız o da Allah'ın izniyle ve fasıkları rezil etmesi içindir. Evet. Amr bin El-As radıyallahu anh ve Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Hakim iştihad edip isabet ederse ona iki ecir, iştihad edip hata ederse ona da bir ecir vardır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Burayda bin Husayb radıyallahu anh'den gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kale halkını muhasara ettiğinde senden onlara Allah'ın hükmünü uygulamanı isterlerse onlara Allah'ın hükmünü uygulama. Lakin onlara kendi hükmünü uygula ve arkadaşlarının hükmünü uygula. Zira Allah'ın onlar hakkındaki hükmünü bilemez. Bunu da İmam Müslim rivayet eder. Kitap, sünnet ve icma ile sabit olmuştur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in risaleti ulaşan kimse ona iman etmezse risaletin delilleri ve peygamberlik alametleri zuhur ettiğinden dolayı özür ve içtihat ondan kabul edilmez, kafir olur. Zira hatanın mazeret olması şer'i bir hükümdür. Yine günahlar da büyük ve küçük günahlar olmak üzere iki kısma ayrılır. Vacipler ise rükün olanlar ve rükün olmayanlar olarak taksim edilir. Aynı şekilde hata da bağışlanan ve bağışlanmayan olarak taksim edilir. Naslar bu ümmet için ancak hata sebebiyle sorumlulukların kaldırılmasını vacip kılar. Bazı meselelerde hata eden kimse gerek müşrik kafirlere ve iman esaslarının genelinde farklılığına rağmen ehli kitaba katılsın ve gerekse iman esaslarından olmakla beraber vaciplik ve haramlık meselelerinde hata edenlere katılsın, neticede hata eden birisidir. Mütevatir ve açık olan vaciplerle mütevatir ve açık olan haramlara iman etmek iman esaslarının ve din kaidelerinin en büyüklerindendir. Bunları inkar eden ittifakla kafir olur. Bununla beraber bunlardan bazısında içtihad eden hata sebebiyle kafir olmaz. Bunda ittifak vardır. Bu konunun detaylarıyla ele alınacağı yer burası değildir. Fakat özetle şu iki esas konumuzla ilgilidir. Birincisi, Resul sallallahu aleyhi ve sellem ile gelen ilim, iman ve hidayetin zıttı küfürdür. Sıfatların inkarı küfürdür. Allah azze ve celle'nin Kur'an ve sünnette, sayı sünnette bildirilen sıfatlarının inkarı küfürdür. Allah Teala'nın ahirette görüleceğini, onun arş üzerinde olduğunu, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu, Musa aleyhisselam ile Allah azze ve celle'nin konuştuğunu, İbrahim aleyhisselamı halil edindiğini yalanlamak küfürdür. Sünnet imamları ve ehli hadisin üzerinde oldukları yol budur. İkincisi, umumi tekfir, umumi tehdit gibidir. Genel tekfir, genel tehdit gibidir. Sözün umumiliğinde bırakılması gerekir. Sözün genel bir şekilde bırakılması gerekir. Mesela umumi tehdit, umumi lanet, bunlarda ne vardır? Mesela Allah yalancılara lanet etsin. Allah kafirlere lanet etsin, Allah zalimlere lanet etsin. Bunlar hep genel ifadeler, bakın. Ama belirli bir şahıs hakkında, yalan söyleyen belirli bir şahıs hakkında böyle lanet edemiyoruz. Allah faiz alıp verenlere ve buna şahit olanlara, kefil olanlara lanet etsin buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama muayyen bir faiz işleyen kimseye lanet edemiyoruz. Allah Ahmet'e, Mehmet'e lanet etsin. Çünkü Ahmet yalan söyledi, Mehmet faiz aldı verdi veya faize şahit oldu gibi sözleri söyleyemiyoruz. Sözün umumiliğinde bırakılması gerekir. Hususi olarak muayyen şahıslara uygulanmasında ise mutlaka hüccet ikamesi, engellerin ortadan kalkması, şartlarının yerine gelmesi gerekir. Muayyen bir kimsenin kafir olduğuna hükmetme veya cehennemlik olduğuna şahitlik etmeye gelince burada muayyen bir delil üzerinde duraklanır, şartların sabit olması ve engellerin ortadan kalkması gerekir. Evet, tekfir meselesiyle ilgili konuya girmemizin sebebi Allah Azze ve Celle'nin kelamının Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyenlerin kafir olması başlığından dolayıydı. Bu konudan sonra Allah Azze ve Celle'nin görülmesi meselesine geçeceğiz. O konuya geçmeden önce bir önceki konuyla ilgili soruları alalım. Yani bu tekfir meselesiyle ilgili.
Daha sonradan sorayım yani.
Tamam. Peki. Allah Azze ve Celle'nin ahirette görülmesi akidede önemli meselelerdendir. Cennet ehli Allah Azze ve Celle'nin yüzünü göreceklerdir. Onu görmekte ne bir pusu ne de onu görmekte bir zorlukla karşılaşırlar. Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 26. ayetinde şöyle buyurdu. İyilik edenlere hüsna ve ziyadesi vardır. Denildi ki hüsna cennet, ziyade ise Allah Azze ve Celle'nin kerim yüzünü görmektir. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Kıyamet Suresi 22-23. Ayetlerinde. Bir kısım parlak yüzler o gün Rablerine bakacaktır. Bu konuda sahabe, tabi'in ve Müslümanların imamlarından selefin sözleri şu şekilde. Sahabeden Ebubekir Sıddık ve Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'a Allah Teala'nın iyilik edenlere hüsna ve ziyadesi vardır. Yani Yunus 26. ayeti hakkında hüsna cennettir, ziyade ise Allah'ın vechine bakmaktır dediler. Bunu Abdullah bin Ahmet Es-Sünne'de rivayet eder. Ebu Musel Eşari radıyallahu anh bu ayet hakkında ziyade Rablerinin yüzüne bakmalardır demiştir. Bunu da İbni Huzeyme Et-Tevhid isimli kitapta rivayet etmiştir. Tabiinden gelen sözler şu şekilde. Hasan el Basri rahimullah bir kısım parlak yüzler o gün Rablerine bakacaklardır. Kıyamet 22-23. Ayetlerinin tefsirinde şöyle der. Parlaklık Allah'ın Rab Azze ve Celle'ye bakmakla güzelleştirmesidir. Allah Azze ve Celle'ye bakmakla yüzler parlar demiştir. Abdullah bin Ahmet Es-Sünne'de Beyhaki el-İtikat isimli kitabında rivayet ediyor bunu. Yine tabiinden Mücahit bin Cebir bu ayet hakkında şöyle demiştir. Rablerine bakarak gülmektir. Rablerine bakarak gülerler. Bu da Abdullah bin Ahmet tarafından rivayet ediliyor. İkrime bu ayet hakkında Allah'a bakmaktır demiştir. Yine aynı kaynakta geçer. Ehl-i sünnet imamlarının sözlerine gelince İmam Malik şöyle dedi. Kıyamet günde insanlar Allah Azze ve Celle'yi gözleriyle göreceklerdir. Acurri kitab-ı şeriyadan nakledir bunu. İmam Şafii, Mutaffifin 15. ayeti hakkında, yani hayır, o gün onlar Rablerini görmekten mutlaka mahrum kalacaklardır. Ayet hakkında şöyle demiştir. Onlar öfkeden dolayı mahrum kalacaklarından rızasını kazananların Rablerini göreceklerine bir delil vardır burada. Yani İmam Şafii burada mefhumu muhalefet ile delil getiriyor. Allah Azze ve Celle'nin öfkesine muhatap olanlar onun cemaline bakmaktan mahrum kalacaklar ama rızasına kavuşanlar onu görecek demektir bunun anlamı. Evet, ona denildi ki ey Ebu Abdillah görüşün bu mudur? O da evet görüşüm ve dinim budur. Şayet Muhammed bin İdris Allah Teala'yı göreceğine kesin kanaat etmeseydi Allah'ın kulu olmazdı. Bunu El-Hucce fi Beyani Mahacce adlı eserinde El-İsbahani rivayet eder. Abdullah babası İmam Ahmet'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rüyet hadislerini sahih kabul ettiğini ve bu itikatta olduğunu nakletmiştir. Es-Sünne adlı eserinde. İbn-i Kuteybe müminlerin Rablerini kıyamet gününde göreceklerini zikretmiş ve şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle dünyada kendisini bütün yaratıklarından perdelemiştir. Onlara hesap günü, ceza ve kısas günü tecelli edecektir. O zaman müminler 14'ünde ayı gördükleri gibi onu göreceklerdir. 14'ündeki ayı görme hususunda nasıl ihtilaf etmiyorlarsa onun görülmesi hususunda da ihtilafa yani kalabalığa karışıklığa düşmeyeceklerdir. Hiç şüphe yok ki hadis sahihtir. Bu hadis sika, güvenilir ravilerden, çeşitli isnatlardan rivayet edildiği için bu gibi hadislerin yalan olması mümkün değildir. Eğer bu gibi hadislerin yalan olması mümkün olsaydı, teşehhüd gibi, deve, sığır ve koyunun zekatı, malların ve paraların zekatı gibi, boşama, köle azat etme ve buna benzer, ancak hadislerle bilebildiğimiz ve bu hususta Kur'an'da hiçbir açıklama bulunmayan ve amel etmekte olduğumuz dini hususların da asılsız ve hükümsüz olması gerekirdi. Burada ayın bütün halleriyle onun dönmesi, hareketi, büyüklüğü ve şekli benzetme yapılmamıştır. Burada ayın kendisi benzetme yapılmamıştır. Bazıları işte bu hadiste yani siz ayın 14'ü gibi Rabbinizi hiç ihtiraf etmeden, sıkışıklığa düşmeden göreceksiniz hadisini kastediyor İbn-i Kuteybe. Burada gibi ifadesi yani o gündeki gibi ifadesinden dolayı Allah Azze ve Celle'nin haşa aya benzetildiğini zannetmiş bazı kimseler. Burada İbn-i Kuteybe cevap veriyor. Burada ayın bütün halleriyle onun dönmesi, hareketi, büyüklüğü ve şekli benzetme yapılmamıştır. Buradaki benzetme sadece 14'ünde aya baktığımız gibi onu göreceğimiz ve dolunay halindeki ayı görme konusunda ihtilaf etmediğimiz gibi onu görme hususunda da ihtilafa düşmeyeceğimiz noktasından yapılmıştır. Hadisteki onu görmek için izdihama, yani izdihama, kalabalığa maruz kalmayacaksınız sözü de dediğimizin diğer bir delilidir. Zira izdiham ay başında hilali ararken olur. O zaman insanlar toplanırlar ve birisi işte hilal, işte hilal der. Diğeri de hilal değil o der. Halbuki kamerde yani hilal safhasından sonraki ayda böyle ihtilaf edilmez. Herkes onu bulunduğu yerden görebilir ve onu görmek için birbirlerini sıkıştırmasına ve izdihama lüzum kalmaz. Evet. İmam İbni Huzeyme Allah rahmet eylesin Allah Teala'nın rü'yetini kıyamet gününde dostlarına has kılması diye başlık açmış. Kıyamet suresi 22-23. Ayetlerini zikretmiş ve şöyle demiştir. Bu fazilet Allah'ın mümin dostları içindir. Müşrik, mülhit, sapık ve münafıklardan olan bütün düşmanları da Allah'a bakmaktan mahrum olacaklardır. Nitekim şöyle buyurmuştur. Muttaffifin 15. ayetinde. Hayır, o gün onlar Rablerini görmekten mutlaka mahrum kalacaklardır. Allah'ın dostlarının yaratıcılarına bu bakışları, cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme girmesinden sonra olacaktır. Allah müminlere keramet ve ihsanını artıracak, yalnızca onların kendisine bakmalarına izin verecek, üstün kılacak, bütün düşmanlar da bundan mahrum kalacaklardır. Der et-Tevhid adlı kitabında. İmam Acurri, Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakmanın tasdiki diye bir başlık açmış, delilleri zikretmiş ve şöyle demiştir. İlmi olmayan bir cahil veya doğruya muvaffak kılınmayıp, şeytanın kendisiyle oynadığı bir cehmi itiraz eder ve müminler kıyamet günde Allah Azze ve Celle'yi görecek mi derse ona evet bundan dolayı Allah'a hamdolsun denir. Cehmi ben buna inanmıyorum derse ona yüce Allah'ı inkar ettin denilir. Bunun delili nedir denilirse şöyle denilir. Çünkü sen Kur'an, sünnet, sahabelerin radıyallahu anhum ve Müslümanların alimlerinin sözlerini reddettin. Müminlerin yolundan başkasına tabi oldun. Allah Azze ve Celle ise şöyle buyurmuştur. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir. Nisa 115. ayet. İmam es-Sabuni, ehli sünnetin müminlerin kıyamet günde Rablerini göreceklerine dair ispatını nakletmiştir. Evet, bu konu oldukça uzun. Bu hafta ehli sünnet vel cemaatin rü'yete dair delillerini sunacağız. Yani cennette, kıyamet gününde müminlerin Rab Azze ve Celle'yi göreceklerine dair delilleri sunacağız. Önümüzdeki haftada rü'yeti inkar edenlerin şüphelerine cevaplar vereceğiz. Allah izin verirse. Ehl-i sünnet vel cemaat, müminlerin kıyamet günde Rablerini göreceklerini ispat etmede şu delilleri getirirler. Birincisi Kur'an-ı Kerim'den deliller. Allah Azze ve Celle A'raf suresi 143. ayetinde şöyle buyurur meali. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabb'ı onunla konuşunca demişti ki, Rabbim bana kendini göster sana bakayım. Rabb'i de ona şöyle buyurmuştu. Sen beni asla göremezsin. Fakat dağa bak. Eğer yerinde kalırsa beni göreceksin. Rabb'i dağda tecelli edince onu darmadağın etmiş, Musa da baygın bir vaziyette düşmüştü. Kendisine geldiği zaman da şöyle demişti. Seni tenzih ederim, sana tövbe ettim. Ben müminlerin ilkiyim. Şayet Rabbini görmesi mümkün olmasaydı, Musa aleyhisselam bunu talep etmezdi. Zira o bunun mümkün olduğunu ya biliyordu ya da bilmiyordu. Eğer biliyor ise mümkün olmayan şeyi akıl sahibi olan istemez. Eğer bilmiyorsa kelim bir nebi olamazdı. İstidlali görüyor musunuz? Şayet biliyor ise bunu istemesi abes olurdu. Allah Azze ve Celle'nin dünyada görülmeyeceğini biliyor idiyse Allah Azze ve Celle'den bunu istemesi saçmalık olurdu. Eğer bilmiyor ise bunu bilmemek de onun kelim bir peygamber olmasına yakışmaz. Evet. Allah beni göremezsin. Yani senin takatin yetmez buyurmuş. Beni görmeyeceksin veya ben görülecek bir şey değilim veya görmem caiz değildir dememiştir. Birinci cevap len terani cevabı ile diğer la terani ve diğer cevaplar arasındaki fark düşünenler için gayet açıktır. Göremezsin cevabı Allah Subhanehu'nun görülür bir varlık olduğunu ifade eder. Ancak Musa'nın gücü kuvveti onu bu dünyada görmeye kafi değildir. Çünkü buradayken buna beşer gücü, insanın gücü yetmez. Bunu İbn-i Kayyım, Allah rahmet eylesin, Hadil Ervah adlı eserinde zikreder. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Gözler onu idrak edemez. Fakat o bütün gözleri idrak eder. O latiftir, her şeyden haberdardır. En'am suresi 103. ayet. Şayet Allah'ın görülmesi mümkün olmasaydı, gözler onu idrak edemez şeklindeki övgü gerçekleşmezdi. Bu görmenin mümkün olduğunu ifade eder. Zira nefyedilen sadece idraktır, görmenin aslı değildir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. İyi iş yapanlara, salih amel işleyenlere mükafat olarak daha iyisi ve bir de ziyade vardır. Yunus 26. ayet. Daha önce de geçtiği gibi sahabe ve tabiinin çoğu bu ayette hüsna yani daha iyisiyle kastedilenin cennet olduğunu ve ziyade ile kastedilenin de Allah Azze ve Celle'nin kerim vecihine bakmak olduğunu söylemişlerdir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bir kısım parlak yüzler o gün Rablerine bakacaklar. Kıyame 22-23. ayetleri. Yine daha önce geçtiği gibi selefin çoğu bu ayette geçen bakmayı gözle görmek olarak tefsir etmişlerdir. Bu konuda İmam Ebu'l-Hasen el-Eşari'nin El-İbane an Usulid Diyane adlı eserine bakılabilir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Hayır, o gün onlar Rablerini görmekten mutlaka mahrum kalacaklardır. Mutaffifin 15. ayet. Allah Azze ve Celle kendisini görmekten mahrum olmayı kafirler için en büyük azap kılmıştır. Bunun mefhum muhalifi az önce de belirttiğimiz gibi bunun müminler için, Allah'ın razı olduğu kullar için cemalini görmekle ödüllendirmek şeklindedir. Evet. Sünnetten delillere gelince Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. İnsanlar dediler ki, ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dolunay gecesinde ayı görmekte zorluk çeker misiniz? Hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Önünde bulut yokken güneşi zor mu görürsünüz dedi. Hayır dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Siz onu işte öyle görürsünüz. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk. Ayın 14'ü gecesiydi. Ay'a baktı ve şöyle buyurdu. Siz işte Rabbinizi şunu yani ayı gördüğünüz gibi apaçık göreceksiniz. Onu görürken üst üste binişmeyeceksiniz. Artık eğer güneş doğmadan önceki ve güneş batmadan önceki namazı kaçırmayabiliyorsanız bunu mutlaka yapın. Bu da Bukhari'nin rivayetidir. Müslim'in rivayeti şu şekilde. Suheyb radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ehli cennete girdikleri zaman Allah azze ve celle onlara ister misiniz size fazla bir şey vereyim buyurur. Onlar yüzlerimizi ağırtmadın mı? Yüzlerimizi aydın etmedin mi? Yani bizi cennete koymakla. Bizi cennete koymadın mı? Cehennemden kurtarmadın mı derler. Bunun üzerine Allah hicabı, perdeyi açar. Doğrusu onlara Rablerine bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir. Bu hadisler delil olma bakımından izaha muhtaç bırakmayacak derecede açıktır. Evet, Allah izin verirse önümüzdeki hafta rü'yeti Allah Azze ve Celle'nin kıyamette görülmesini inkar edenlerin şüphelerinin reddi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'yi dünyada görmesi meselesi işlenecek. Daha sonra da eğer zaman yeterse kader meselelerine, kaza ve kader meselelerine başlayacağız. Şimdi bu konularla alakalı sormak istediğiniz mesele var mı?
Şimdi koşan önceden ikame edilmeden cehenneme atılmadan yanarken cennete mi girecek?
Şimdi bir kimse dünyada şirk koşar ama onun şirk olduğunu bilmez. Kendisine o konudaki hüccet ulaşmamıştır. Bu kimsenin imanı vardır. Salih ameli vardır. Bunlar sebebiyle cennete girer.
Hangisi?
Şirk koşsa dahi. Bilmeden koştuğu şirkten dolayı yani. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bile şu duayı bize öğretmiştir. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şirklerden sana sığınırız. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şirklerden sana sığınırız. Bu kişinin bilmeden şirki, küfrü işleyebileceğini gösteriyor. Bilmediklerinden mesul değil. Ama bilerek işlemekten sığınması ne için? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onda vuku bulmamak için. Tabii.
Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı görmek istemesi, bilerek sorması halinde yanlış yaptığını söylediniz öyle. Öyle mi? Doğru mu? İbrahim Aleyhisselam'ın bu kuşu bir araya getirilmesinin meselesinde mesela.
Biliyordu. Şu manada. Şimdi bu orada zaten İbrahim Aleyhisselam'ın kuşları diriltmesi meselesinde biliyor bunu. Yani, İbrahim Aleyhisselam. Mutmain olmak için diyor orada. Bile bile istiyor. Musa Aleyhisselam talebine bakın. Rabbim seni görmek istiyorum diyor. Bu neyi gösterir? Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin görülebileceğini biliyordu. Allah Azze ve Celle görülebilecektir. Ama kendisinin takatinin yetmediğini bilmiyordu.
Bu da şundan olabilir mi? Yani istemesi şeysinden olabilir mi yani? Yine İbrahim Aleyhisselam.
Bilmemesinden mi?
İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. Emin olması için miydi?
Acaba? Olabilir. Mümkündür. Şimdi orası burada çok önemli değil. Burada rü'yetin ispatı babında delil getiriyoruz. Evet.
Hocam bir soru daha. Peygamberlerin aleyhisselam bilmemek sıfatlarından değil midir? Yani? Mesela peygamberler sonuçta Allah beşer olarak gönderdi. Bilmemek onların sıfatlarından...
Peygamberliklerinden önce söz konusu olabilir.
Ancak vahiy ile bildirilmedikleri durumlarda onlar bilmemek.
Tabii ama tevhidin esaslarında, temel meselelerde bu söz konusu olmaz. Mesela Allah Azze ve Celle'yi tanımak, Allah Azze ve Celle'yi bilme konusunda böyle.
Bilmemek yani.
sıfatlarındandır.
Bilmemek sıfatlarından yani, değil.
Bildirilmeyen meselelerde.
Bildirilmeyen konularda bilmezler. Sadece vahiy ile bilinecek konuları bildirilmemişse bilmezler. Ama Allah Azze ve Celle peygamber seçtiği kulunu ne yapar? Bu konularda bilgilendirir. Mesela sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor Allah Azze ve Celle. Bu peygamberliğinden önceki durum. Fevecedeke zâllen fehedâ. Seni sapmış, şaşırmış bulup da hidayet etmedi mi diyor Allah Azze ve Celle.
Hocam bazı kimselerden duyuyoruz ki mesela peygamberlere eksiklik. Mesela Musa Aleyhisselam dilimdeki bağı çöz diyor ya.
Evet.
İşte bu kekeme olduğunu söylemenin çok büyük bir hakaret olduğunu falan gibi algılayan insanlar. Böyle değil değil mi?
Değil. Şimdi Musa Aleyhisselam hakkında gelen rivayette onun tandırdan bir ateşi çocukluğunda ağzına aldığı ve bu sebeple dilinde bir pertekliği oluştuğu. Bu sebeple Allah Azze ve Celle kendisini Firavun'a konuşmak üzere gönderdiğinde, ya Rabbi benim dilimde düğüm pertekliği vardır. Bunu çöz diyor.
Kardeşini gönderiyor.
Evet.
Bir de hocam son bir soru daha.
Kardeşini beraber göndermesini istiyor.
Cehaletin mazeret olmadığını söyleyen insanlar var.
Evet.
Bir de cehaletin mazeret olduğunu söyleyen iki grupta.
Evet. Ehl-i sünnet her iki grubun tam ortasındadır.
Evet. Şimdi bir kısım cehaleti mutlak anlamda mazur kabul etmiyor.
Kesinlikle mazeret değildir diyorlar.
Bir kısım da cehmiyede cehalet hep mazeret mahiyetinde.
Evet. Şimdi
yani bunun da bir sınırı yok mu?
Var tabii ki. Ehl-i sünnet vel cemaatin cehalet konusundaki tutumu şudur. Cehalet her konuda, her yerde, her kişi hakkında mazeret değildir. Ama cehaletin mazeret olduğu yerler vardır. Mesela dinde zaruri olarak herkesin bilmesi gereken meselelerde cehalet mazeret değildir. Mesela bir kimse Hristiyansa o kimsenin bilmemesi ona bir mazeret değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ulaşmaması, onun tebliğini hiç duymamış olması, Kur'an hakkında hiç bilgisi olmaması o kimseye mazeret değil. Fark etmez. Bütün zamanlar için. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonraki bütün zamanlar için. O kimse dünya hükmü olarak kafirdir. Ama bir kimse İslam'a girmiş. İslam'a girdikten sonra herkesin, mesela İslam'a girişte en asgariler nelerdir? İslam'a girmenin şartı la ilahe illallah. Namaz kılmak, zekat vermek, hac yapmak, oruç tutmak. Bunların İslam'dan olduğunu öğreniyor İslam'a girerken değil mi? Bunları bilmiyordum diyemez. Dolayısıyla bir kimse namazı inkar ederse, haccı inkar ederse, zekatı inkar ederse veyahut Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir peygamber geleceğine inanırsa veya Kur'an'dan bir ayet inkar ederse bunların hepsi kişiyi anında dininden çıkarır. Bunlar cehaletin mazeret olmadığı meseleler. Ama cehaletin mazeret olduğu meseleler hüccet tebliğine muhtaç olan meselelerdir. Mesela bir kimse ne dedik? Kur'an'dan bir ayet inkar ederse dedik değil mi? Adam bir şey inkar ediyor ama onun Kur'an'dan olduğunu bilmiyor. Bu kimse tekfir edilmez. Ona ne yapılır? Kardeşim senin söylediğin, inkar ettiğin söz Kur'an'ın şu falan ayetidir denilir. Buna rağmen Kur'an ayette olsa ben ona inkar ederim derse onun küfrü açıkça ortaya çıkar. Yani bu konuda cehalet mazerettir. Yani Kur'an'a iman ettim der insan ne yapar? Umumi bir yani icmali bir imanda bulunur. Ama her bir ayeti bilmez değil mi insan? Her bir ayeti bilmeyebilir. Dolayısıyla bir ayeti farkında olmadan inkar eder bu insan. Bu kafir olmaz. Halbuki ameli küfürdür.
Sahabenin mesela içki içip tevil ederek değil mi hocam? O da mesela buna girmez mi?
Tabii.
Adam tabii soruyor diyor ki ya bir ayet söylüyorsun yani ayetin içerisinde bilmiyorsun yani nereden ne geçtiğini bilmiyorsun ama eminsin var yani evet, okumuşsun bir gün herhangi bir gün. Kur'an'da geçiyor mu diyor, tamam o zaman inanıyorum diyor. Bazıları da diyor ki yok ya olur mu öyle şey ya şu falan surede var diyor mesela ben. Hala şüphede, düşüncede.
Yani apaçık bir şekilde şu ayettir deyip gösterilmesinden sonra inkar ederse
işte
o problem olur. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Resul-i İman diyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek nedir? İcmali bir imandır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiği halde hadisle bildirilen bir husus bir kimse inkar etse kafir olmaz. Ta ki ona onun sahih olduğu, inkarı halinde peygamberi inkar etmiş olacağı net bir şekilde ortaya konur. Ne olur? O zaman o kimsenin inkarı halinde küfür ortaya çıkar. İmanın takdirinde iman edenlerden olduğu anlaşılır. Ama şu söz konusu olabilir. Mesela siz o kimseye o hadisin sahih olduğunu ispat edememiş olabilirsiniz. İkna edememiş olabilirsiniz. Burada tekfir edilmez.
Hocam bu mealciler var mesela. Bunların cehaleti mazeret
Peygamberi helal ve haram koymada yetkili görmeyenlerden ise o kendileriyle savaşılması gereken kafirlerdendir. Mustafa İslamoğlu. Mustafa İslamoğlu evet zındıktır. Yani onun küfrü açık. Çünkü o aynen şu sözü söylüyor. Hadis sahih dahi olsa akidede bağlamaz diyor. Bu küfrün ta kendisidir. Cehaletin mazeret olmadığı ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı reddetmektir bu. Evet.
Yani cümlemizde. Konusunu işleyeceğiz mi inanıyorum? Yoksa
fırkalar derken?
Yani bu saydınız ya biraz ben not aldım. Rahiziyle, cehmiyeyle falan filan.
Şimdi ders içerisinde yeri geldikçe bunların akidelerinden bahsediliyor. Daha önce biz bu kitabı iman bablarıyla başladık. İman evet. Bablarında haricileri, mürciyeyi, kerramiyeyi bunları gördük. Bunların itikatlarını zikrettik. Şu an isim sıfat meselelerinde mutezile ki iman konusunda da mutezilenin sapıtmaları var. Cehmiye, muattıla, müşebbihe, mücessime bunun gibi fırkaları gündeme getiriyoruz. İleride kaza kader meselelerinde kaderiye, cebriye fırkaları söz konusu olacak. Tabii muhalefet ettikleri meselelere göre. Bu kitap mı? Bu benim çalışmam. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in iman ve tevhid akidesine dair kendi hazırladığım, derlediğim bir çalışma. Evet. Yani cümlemizde. İnternet de var.
İlk 10'da geçen hocam fasık kelimesi, Kur'an'da geçen fasık kelimesi. Evet. Günah işleyen Müslüman mı, büyük günah işleyen Müslüman mı yoksa kafirlerden mi bahsediyor fasık kelimesi?
Fasık, büyük günahları açıktan işleyen kimse demek.
Müslüman.
Tabii. Kafirler hakkında da kullanılır. Yani fısk kelimesi itaatten çıkmak demek. İtaatten çıkanların kimisi İslam dairesinde kalır, kimisi de İslam dairesinden çıkar. Yani sonuçta birleştiği yer itaatten çıkmak, Allah'ın taatinden çıkmak. Ama umumi olarak fasık kelimesiyle günahkar Müslüman kastedilir. Allah'ı görmek cennet nimetlerindendir. Cennete girenlerin hak edeceği bir nimet yani. Kafirler göremeyecek. Tabi cennete girdikten sonra.
Peki cehenneme gidip de bir dakika arkadaşlar. Şimdi cehenneme girdik. Orada işimiz bitti. Cennete girdik. Orada görebilecek miyiz tekrar yani? Bizi gibi.
Allah dilerse sonuçta cennette Allah Azze ve Celle'nin cemalinin görülmesi var. Bundan önceki mevkilerde Allah Azze ve Celle'nin ne surette görüleceğini Allah bilir. Sonuçta hesap görecek Allah Azze ve Celle. Daha cennete cehenneme giriş söz konusu olmadan Allah Azze ve Celle görülecek, hesap görecek. Ama orada hangi surette görülecek? Çünkü hadislerde diyor ki insanlara bildikleri, beğendikleri bir surette gelir. Diğer rivayette yani diğer kimselere beğenmedikleri surette gelir diyor. Allah Azze ve Celle en iyi bilendir. Tabi. Ama cemal dediğimiz, Allah'ın cemaline bakmak dediğimiz o nimet cennette söz konusu sadece. Cennetlikler için. Tabi. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubileyke.